Ayrım 30.
Yelizaveta Dimitrieva ortadan kayboldu. Tiyer celladı tarafından yakalanan binlerce kahraman arasında o yoktu. Rusya Büyükelçiliği'nin sekreteri 3. Şube Başkanı Kont Şuvalova şunları bildiriyordu. Bu tehlikeli Rus uyruklu bayan çoktandır sosyalist hareketin içindeydi. Onun ayaklanmanın son döneminde önemli bir rol oynamış olması muhtemel. Gerçekten de Yelizaveta Dimitrieva'yı barikatlarda görmüşler, federalleri ateşleyen kişiymiş. Onlara askeri malzeme dağıtıyormuş. Kendisi de 50 kadar isyancı kadının başında bulunup ateş ediyormuş. Bu çılgınlığın sonu ne oldu? Diğerleriyle birlikte ölüm cezasına çarptırıldı da kimliğini mi tespit edemediler? Onu Versa'ya getirip oradan da kendisinin uydurduğu takma bir adla başka bir liman kentine mi gönderdiler? Bugüne kadar bu konuda herhangi bir şey öğrenmek mümkün olmadı. Yelizaveta Dimitrieva, Bastil yakınlarında barikatlardan birinde yaralanmıştı. Duyduğu acılara rağmen şaşırtıcı bir cesaret örneği vererek savaşan yoldaşlarını terk etmemiş, çarpışmayı sürdürmüştü. Paris Komünü ve Enternasyonel üyesi genç Macar Leo Frankel de onunla yan yana düşmanlarla çarpışıyordu. Frankel'in koluna kurşun isabet etmişti. Versaylılar saldırıyı son barikata kadar getirmişlerdi. Komüncüler barut fıçılarının fitillerini ateşlediler, patlamalar başladı. Düşman oyalanmış, zaman kazanılmıştı. Savaşçılar Dimitrieva ve Frankel'i avlular ve ara sokaklardan geçirerek Alman askerlerinin mevzilenmiş olduğu cephe hattına getirdiler. Onların kurtuluşu artık sınırı geçme olanağına bağlıydı. Leo Frankel ve Dimitrieva Paris'i terk eden varoş köylüleri ve kent sakinlerinden oluşan gruba dahil oldular. Güzel Yelizaveta Dimitrieva sargılı kolunu gizleyerek siyah bir kaputa bürünmüştü ve kahverengi yeşil tüylü Tirol işi fötr şapkasını gözünün üstüne çekmişti. Sınır görevlileri önünde yüksek sosyeteden bir bayan rolünü muhteşem oynadı. Almancayı serbestçe konuşan Dimitrieva'nın bir komüncü olduğundan kuşkulanmak akıllarına bile gelmedi. İyi yürekli, sakallı bir bayın kollarına yaslanmış olan bu soylu bayanı subaylardan biri hiç itirazsız, üstelik selam durarak Prusyalıların konuşlanmış olduğu bölgeye geçirdi. Yakınlarındaki bir köyde Dimitrieva ve Frankel bir yolcu arabası bulup İsviçre'ye doğru yola çıktılar. Leo Frankel bu konuda şunları anımsıyordu. Aralarında Kadınlar Merkez Komitesi'ne başkanlık etmiş, aktif olarak katıldığı barikat çarpışmalarında yaralanmış, ender rastlanır yetenekte ve sınırdan geçişte ön plana çıkan bir bayanın da bulunduğu insanlarla birlikte sınırı geçtim. Bir Fransız işçisi bir eve girmemizi sağladı ve hiçbir engelle karşılaşmaksızın sınırı geçtik. Fakat yolda beni Fransız jandarma ve polisleri birkaç kez durdurdular. Belgelerimi göstermemi talep ettiler. Kim olduğumu, nereden gelip nereye gitmekte olduğumu sordular. Yapmacık saf görünüşüm bana yardım etmiş olmasaydı, pasaportum olmadığı için alıkonulabilirdim. Fakat polislerden biri yanıtlarımdan tatmin olmadı ve Şilok gibi listeye almakta diretti. Beni arabadan çıkmaya zorladı. Yakayı kaptırdım diye düşündüm ve ben tehlikeli koşullardan kurtulmadıkça ne olursa olsun beni bırakmak istemeyen bayan yol arkadaşıma elimi uzattım nazikçe. Elimi kasıtlı olarak uzattım, onun yaralı olduğunu gizlemek için. Soğuk, sakin bir ses tonuyla polise beni götürecekleri yerin uzak olup olmadığını sordum. Trene geç kalmak istemiyordum çünkü. En kötü ihtimalle burada geceler, yarın sabah da gideriz dedi. Yine aynı sakinlikle bayan yol arkadaşım. Benim için hoş bir durum değil ama biletlerinizin yarın geçerli olup olmadığını bilemem diye yanıt verdi polis. Sahiden siz nereye gitmek istiyorsunuz diye sordu bana. Nasıl nereye? Almanya'ya diye yanıt verdim. Bir ara tereddüt etti. Peki o zaman oturun yerlerinize ama dönüşte pasaportları unutmayın. Böylece dedektiflerin ellerinden kurtulmayı başardım. Kaleye geldiğimde bu yaman yol arkadaşımla vedalaşmak zorunda kaldım. Komünün yazgısına ilişkin haber Bordo'ya ulaşır ulaşmaz kentte gericilerin taşkınlıkları baş gösterdi. Bordo'da hava oldukça gergin diye yazıyordu Laura babasına Lafarge hakkında. Gericiler her yerde olduğu gibi orada da ortalığı kasıp kavuruyor. Versaylı canavarlar ajanlarını ve jandarmalarını Fransa'nın dört bir yanına saldılar. Tüm büyük kentlerde polisle iyi ilişkiler içinde olmayanların yaşaması güçleşti. Tutuklanmaktan kaçmak için Lafarge'lar iki hasta çocuklarıyla Fransa'nın güneyine, İspanya sınırına yakın Pirene'ye gittiler. Onların ardından Laura'nın iki kız kardeş de geldi. Fakat tatil beldesi olan Luchon'da Paul Lafarge fazla kalamadı. Bir gün şafak sökerken emniyette çalışan dost bir cumhuriyetçi onu uyandırarak Paris Komünü ile Bordeaux arasında habercilik yapan internasyonel temsilcisinin, Marx'ın damadının tutuklanacağı konusunda uyardı. Lafarge da gizlice İspanya'ya kaçtı. Marx'ın üç kızı da bebeğin hastalığı nedeniyle Luchon'da kaldı. Çocuk bir süre sonra öldü. Ağustos başlarında Laura, üç çocuğundan sağ kalmış olan bir tanesiyle Jenichen ve Tusi'nin yardımıyla İspanya'nın küçük bir kentinde olan kocasına gitti. Kız kardeşlerini yolcu ettikten sonra Jenichen ve Tusi Fransa'ya döneceklerdi. Luchon'a engelle karşılaşmaksızın gidebileceklerini düşünerek Fransa sınırına kadar geldiler. Fakat Britanya pasaportu taşımalarına rağmen alıkonuldular. Jenichen, Fransa-İspanya sınırında Eleanor ile başlarına gelenleri ayrıntılı olarak basına anlattı. İspanya'daki kötü yolları serüvensiz geçmeyi ve kazasız belasız Fos'a kadar ulaşmayı başarıyoruz. Sınırda Fransız gümrük memurları bize bilinen sorular soruyorlar ve yanımızda kaçak mal olup olmadığından emin olmak için faytona bakıyorlar. Yanımızda paltolarımızdan başka bir şey olmadığı için de ben arabacıya devam etmesini söylüyorum. Birden karşımıza birisi çıkıyor. Bu Cumhuriyet Başsavcısı Baron Desegar'mış. Cumhuriyet adına sizden arkamdan gelmenizi rica ediyorum dediği zaman arabayı bırakıp bizi aramakla görevli ve kadına hiç benzemeyen tuhaf bir yaratığın beklediği küçük bir odaya giriyoruz. Bu kaba saba tipin bize dokunmasını istemediğimizden kıyafetlerimizi kendimiz çıkarabileceğimizi söylüyoruz. Erkek kılıklı kadın bunu duymazdan geliyor ve odadan koşarak çıkıyor. Kadın kız kardeşimle son derece kaba konuşan Cumhuriyet Savcısının eşiğinde geri dönüyor ve savcı, eğer bu kadının sizi aramasına izin vermezseniz bunu ben kendim yaparım diyor. Kız kardeşimse, siz Britanya asıllılara dokunma hakkına sahip değilsiniz. Benim İngiliz pasaportum var diye yanıt veriyor. Ancak İngiliz pasaportunu pek ciddiye almadıklarını, bu pasaportun sahibinin Baron Desagard'a bir saygı uyandırmadığını ve söylediklerini yapmaya hazır olduğunu fark edince kadının istediği gibi hareket etmesine izin veriyoruz. Elbiselerimizi dikiş yerinden söküyor, hatta çoraplarımızı bile çıkarmaya zorluyor. Onun örümcek gibi parmaklarını saçlarımda tek tek gezdirdiğini bugün dahi hissediyorum. Ben de bir gazete, kız kardeşimde de parçalanmış bir mektup bulur bulmaz, arkadaşı ve bağlaşığı Bay Baron Desegar'a koşuyor. Bizi arabamıza kadar getiriyorlar. Pirene'de bulunduğumuz süre içinde bize rehber olarak da hizmet etmiş ve çok bağlanmış olan arabacımızı zorla uzaklaştırıyorlar ve yerine başka bir arabacı veriyorlar. Arabanın içinde karşımızda iki memur oturuyor ve gümrük muhafızları ve polislerle ağzına kadar dolu arabayla yola çıkıyoruz. Bir süre sonra bizim pek de tehlikeli olmadığımıza, nöbetçilerimizin hayatına kast etmeyeceğimize ikna olmuş eskortumuz bizden ayrılıyor ve arabada iki memurun himayesine bırakılıyoruz. Böyle bir koruma eşliğinde birbiri ardına köylerden geçiyoruz. Senbea'dan geçiyoruz. Belirteyim, oldukça büyük bir kent olan Senbea'nın sakinleri bizi hırsız ya da kaçakçı sandıklarından etrafımızda büyük bir kalabalık oluşturuyorlar. Saat 8'de tamamen bitkin bir halde Luchon'a geliyoruz. Günlerden pazar ve sezonun da çok elverişli olması nedeniyle yüzlerce insanın müzik dinlemek için toplandığı parktan geçiyoruz. Arabamız polis müdürü Comte de Cratri'nin evinin önünde duruyor. Bu önemli şahsiyet evde olmadığı için bizi onun kapısı önünde beklemeye zorluyorlar. Her zaman olduğu gibi koruma eşliğinde tabii. Sonunda bizi jandarmalarla kuşatılmış evimize çıkarmaları emri veriliyor. Hemen yukarı çıkarılıyoruz. Fakat sivil kıyafetli jandarma ve polis ardımızdan yatak odamıza kadar bizi izlediği için kendimize çekidüzen veremeden polis müdürünü bekleyeceğimiz misafir odasına dönüyoruz. Saat 9'u 10'u geçiyor. Bay de Cratri görünürde yok. Parkta müzik dinliyor ve söylenenlere bakılırsa son notayı da duymadan parktan ayrılmamaya karar vermiş. Bu arada ortalık ajan kaynıyor. Ajanlar odaya, kendi odalarına girer gibi giriyorlar, kendi evlerindeymiş gibi koltuklara, sandalyelere yerleşiyorlar. Bir süre sonra alacalı kıyafetleriyle bir polis kalabalığı çevremizi sarıyor. Bütün belirtiler, Cumhuriyet'in bu sadık uşaklarının eğitimlerini imparatorluk döneminde aldıklarını gösteriyor. Saygın mesleklerine tümüyle egemenler. Bizi konuşturabilmek için inanılmaz kurnazlıklara ve tuzaklara başvuruyorlar. Fakat tüm çabalarının boşuna olduğunu görerek en sonunda emniyet müdürü saat 10.30'da başsavcı Bay Delpeş, sorgu hakimi, sivil savcı, Toulouse ve Luchon komiserleri ve benzeri ile birlikte gelinceye dek profesyonellere özgü bir şekilde gözlerini üzerimizden ayırmadan bekliyorlar. Kız kardeşime yan odaya gitmesini emrediyorlar. Onunla birlikte Toulouse komiseri ve bir jandarma da çıkıyor. Benim sorgum başlıyor. Ben eniştem, diğer akrabalarım ve arkadaşlarım hakkında herhangi bir bilgi vermeyi reddediyorum. Kendimle ilgili olarak da Luchon'a şifalı sularda tedavi olmaya geldiğimi açıklıyorum. Bay de Curatri 2 saatten fazla bir süre bana öğüt veriyor ve en sonunda da tanıklık yapmayı reddedersem beni suç ortağı kabul edeceğini söyleyerek tehdit ediyor. Yarın diyor, yasa sizi yemin ederek ifade vermeye zorlayacaktır. Çünkü Bay Lafarge ve eşi tutuklandı. O an endişelendim. Ne de olsa kardeşimin çocuğu hastaydı. En sonunda sıra kardeşim Eleanor'a geliyor. Bana kız kardeşim konuşurken sırtımı ona dönmemi emrediyorlar. Herhangi bir işaret yapmam olasılığına karşı önümde bir subay duruyor. Kız kardeşimi yönelttikleri sayısız soruya evet ya da hayır şeklinde yanıt vermeye zorlamalarını duymak canımı sıkıyor. Bay de Curatri'nin sırtım ona dönük olduğundan onun ne yaptığını görememiştim. Benim yazılı ifademi göstererek ancak söylediklerimin tam tersini iddia ederek onu konuşmaya zorladığını daha sonra öğrendim. Bu nedenle benimle çelişkiye düşmekten korktuğu için kız kardeşim güya benim yazdığım açıklamayı yalanlamamış. Onun sorgusu ancak saat 2.30'da bitti. Sabahın 5'inden itibaren ayakta olan, inanılmaz derecede sıcak Ağustos günü 9 saat yolda kalmış, Bosos'tan beri hiçbir şey yememiş olan 16 yaşındaki bir genç kız gece 2.30'a kadar çapraz sorguya maruz kalıyordu. Toulouse komiseri ve birkaç jandarma gecenin geriye kalan bölümünü bizim bulunduğumuz evde geçirdiler. Uyumak için uzandık ama uyuyamadık. Çünkü Bay Lafarge henüz tutuklanmamışsa onu uyarmak için Bosos'ta kimi gönderebileceğimiz konusunda kafa yoruyorduk. Pencereden dışarıya baktık. Bahçede jandarmalar dolanıyordu. Evden çıkmak olanaksızdı. Gözaltı koşullarımız sıkıydı. Ertesi gün ev sahibi ve hizmetçi yeminli ifade verdiler. Başsavcı beni 1 saatten fazla yeniden sorguladı. Bu palavra kahramanı Bay Baron Dezegar tanıklık yapmayı reddetmeyi sürdürürsem alacağım cezaları sayarak kanun maddeleri döktürüyordu. Ancak bu baylar tumturaklı sözlerini boşuna harcıyorlardı. Sakin fakat kararlı bir şekilde yemin etmeyeceğimi belirttim, kararlılığımı korudum. Kız kardeşimin sorgusu bu kez yalnızca birkaç dakika sürdü. Yemin etmeyi o da kesinlikle reddetti. Başsavcı gitmeden önce ona annemize birkaç satır mektup yazmamıza izin vermesini rica ettik. Çünkü tutuklandığımıza ilişkin haberin gazetelerde yer alması durumunda anne babamızın endişeleneceğinden korkuyorduk. Bu mektubu bizzat Bay Delpeş'in yanında Fransızca yazmayı önerdik. Mektup sağlığımız yerinde biz iyiyiz gibi topu topu birkaç cümleden oluşacaktı. Savcı bizim isteğimizi şifreli bir dilimiz olabileceği, örneğin sağlığımız yerinde sözlerinin herhangi bir gizli anlam içerebileceği gerekçesiyle reddetti. Onların ne kadar aptal olduklarının bir örneğini de bizim oda hizmetçisi anlattı. Yaptıkları aramada Bay Lafarge'a ait olan koyun ve boğa dış alımından söz eden çok sayıda ticari mektup bulduklarında ''Boğa, koyun, entrika bunlar, entrika, koyunlar komüncüler, boğalar ise internasyonel üyeleri'' diye haykırmışlar. Gün boyunca ve gece birkaç jandarmanın gözetimindeydik. Yemeğimizi yerken bile onlardan birisi karşımızda oturdu. Ertesi gün ayın 8'inde ise polis müdürü ve tahminlerimize göre onun sekreteri olan bir kişi tarafından şereflendirildik. Bay de Curatri çok uzun bir girizgahtan sonra oldukça mülayim bir edayla yöneticilerin yanıldığını, Bay Lafarge'a dava açılması için hiçbir gerekçenin bulunmadığını, onun suçlu olmadığını, bu nedenle rahatça Fransa'ya dönebileceğinin anlaşıldığını söyledi. Size ve kız kardeşinize gelince dedi Bay de Curatri, bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir atasözündeki gibi. Size ilişkin kanıt Bay Lafarge'a göre çok daha fazla olduğuna göre, böylece birden tanık iken sanık olmuştuk. Büyük bir olasılıkla sizi Fransa'dan göndereceklerini düşünüyorum. Ancak bunun için serbest bırakılmanız konusunda hükümetten gelecek emri beklemeliyiz. Daha sonra babacan bir ses tonuyla, ''Her halükarda size ateşli tavırlarınızı gelecekte frenlemenizi tavsiye etmeme izin verin.'' Ardından sekreter olarak tahmin ettiğimiz kişi sordu. Enternasyonel İngiltere'de güçlü bir örgüt mü yoksa? Evet diye yanıtladım. Oldukça güçlü. Diğer ülkelerde de öyle. Ah diye haykırdı Bay de Kratri. Enternasyonel bir dindir. Bay de Kratri çıkmadan önce namusu üzerine yemin ederek Paul Lafarge'ın serbest olduğunu ve bu konuda ona derhal mektup yazıp Fransa'ya dönmesini önermemizi rica etti. Fakat bana öyle geldi ki Kratri'nin yaka düğmesini onursal lejyonlara ait kırmızı kurdele süslüyor ve onursal lejyon şövalyelerinin namusu sıradan ölümlülerin namusundan son derece farklı olduğu düşüncesi bana daha yakın olduğundan ve de dikkatli olmanın bir zararı olmadığından dolayı Lafarge'a Luchon'a dönmesini önermek yerine tam tersini yapmaya karar verdim ve bir arkadaşımdan Lafarge'ın daha uzaklara, İspanya'nın içlerine gitmesine yardımcı olması için para yollamasını rica ettim. Her yerde gölgelerimiz olan jandarmaların eşlik ettiği bizler, gün boyunca serbest bırakılmamız konusunda vaat edilen emri boş yere bekledik. Gecenin saat 11'inde Cumhuriyet Savcısı odamıza girdi ve serbest bırakıldığımız konusundaki emri iletmek yerine gerekli eşyalarımızı toplayıp onun ardından Maison Particulière, Maison Particulière özel bina gelmemizi önerdi. Ben bunun yasalara uygun olmadığını biliyordum. Fakat elimizden ne gelirdi ki? Savcıya çok sayıda jandarma eşlik ederken evde bizimle birlikte birkaç kadın vardı. Bu nedenle bu övünme düşkünü korkak Bay Dezegar'a kaba kuvvet kullanma zevki tattırmak istemediğimizden ağlayan oda hizmetçisine eşyalarımızı hazırlamasını ve ev sahibinin kızını yakında döneceğimiz vaadiyle avutmaya çalışarak iki jandarmanın hazır bulunduğu arabaya oturduk. Bizi gecenin karanlığında yabancı bir ülkede bilmediğimiz bir yere götürdüler. Geldiğimiz yer jandarma barakalarıydı. Bize yatak odasını gösterdiler. Kapıyı dışarıdan gerektiği gibi korumaya alarak ikimizi yalnız bıraktılar. Tutsak olmuştuk. Bizi tutuklamak için bahane aradıklarından Fransa'dan pasaportsuz çıkamazdık. Toulouse'un emniyet makamları bizi Enternasyonel'in Fransa ve İspanya sınırındaki gizli ajanları olarak suçluyorlardı. Daha önce arabacımızı bizi Fos'ta terk etmeye zorladıklarından söz etmiştim. Ardından Cumhuriyet Savcısı Bay Dezegar ve emniyetten birkaç centilmen çok mülayim bir maskeye bürünerek onu Bosos'ta dönmesi ve bir bahane uydurarak Bay Lafarge'ı Fos'a gelmeye razı etmesi konusunda ikna etmeye yeltenmişler. Ne mutlu ki dürüst bir insan yarım düzine polis ajanından daha güçlü çıkmış. Bu anlayışla delikanlı bu güzel sözlerin altında hoş olmayan bir şeyler yattığını kavramış ve gitmeyi kesinlikle reddetmiş. Bunun sonucunda jandarmalar ve gümrük muhafızları savcı ile birlikte araştırma yapmak için Bosos'ta gittiler. Sağduyu cesaretin en iyi belirtisidir diyen Baron Bay Dezegar, yeterli ekip olmadan Bay Lafarge'yi yakalamak için Fos'a gitmeyeceğini, ateşli silah kullanma olasılığı olan Bay Lafarge gibi bir insanla bir ya da iki jandarmanın yardımıyla başa çıkamayacağını önceden bildirmişti. Bay Dezegar yanılmıştı. Onu bekleyen kurşun değil, tekme tokattı. Bosos'tan dönerken savcı köy bayramını kutlamak için toplanan köylüleri engellemeye çalışınca özgürlüğü en az dağ havası kadar seven köylüler bu yüce ruhlu barona okkalı bir dayak atarak aklını başına getirmeseler bile morali bozuk olarak uğurlamışlardı. Fakat ben bu ayrıntıyı geçiyorum. Ben Bay Dezegar ve arkadaşlarının Bosos'ta gelişi üzerinde duracağım. Bir süre sonra gelip Lafarge'ın kaldığı otele yerleştiler. Çünkü Bosos'ta topu topu iki otel, daha doğrusu iki han vardı. Bay Dezegar, Mus Oteli'nin ön kapısında dururken, Bay Lafarge, iyi yürekli arkadaşlarının köylülerin yardımıyla otelin arka kapısından çıkıyor. Dağa tırmanıyor ve yalnızca kılavuzların, keçilerin ve İngiliz turistlerin bildiği patika yollardan geçerek kurtuluyor. Tüm yollar İspanyol askerleri tarafından tutulmuş. İspanyol polisi büyük bir şevkle Fransız kardeşlerinin yardımına koşuyor. Bayan Lafarge, Uluslararası Polisler Birliği'nin tüm iyi niyetini kendi üzerinde denemek kalıyor. Sabaha karşı saat 3'te 4 İspanyol subayı Bayan Lafarge'ın çocuğuyla birlikte yattığı odaya filintalarını doğrultmuş olarak giriyor. Aniden uyandığı için korkmuş olan zavallı hasta çocuk bağırmaya başlıyor. Fakat bu İspanyol subayların Bay Lafarge'ın orada olup olmadığını kontrol etmek için odadaki her deliğe bakmasını engellemiyor. Sonunda avlarının ellerinden kaçtığı kanısına varmış olacaklar ki Bayan Lafarge'ı tutuklayacaklarını bildiriyorlar. Burada araya oldukça değerli bir insan olan otel sahibi giriyor ve İspanyol hükümetinin bir kadının teslim edilmesini onaylamayacağını bildiriyor ve haklı çıkıyor. Bayan Lafarge'ın Bosos'ta kalmasına izin verildi. Fakat o günden bu yana onun polis ajanları tarafından usandırıcı takibi bitmiyordu. Ajanlardan oluşan bir ekip otele karargah kurdu. Bay de Cratri'nin neden Bayan Lafarge'ı ziyaret edemediğini açıklamayı az kalsın unutuyordum. İşin aslı şu ki, Luchon'dan bir Fransız köylüsü Bosos'taki bazı İspanyol arkadaşlarını Bay de Cratri'nin olası ziyareti konusunda bilgilendirdi. Onlar da doğal olarak derhal Bayan Lafarge'ı uyardılar. Bay Lafarge'ın kaçışı konusunda Bayan Lafarge bizi serbest bırakılışımızdan bir süre sonra bilgilendirdi. Çok sonraları biz Bososlu birinden Bay Lafarge'ın Huesca'da tutuklandığını ve İspanyolların onu Fransız hükümetine teslim etmeyi önerdiğini öğrendik. Bu haberi aldığımız gün İngiliz pasaportumuz sulh hukuk hakimi tarafından bize teslim edildi. Çocuğunun hastalığı nedeniyle Bosos'ta bağlanıp kalan ve kocasının yazgısı konusunda bilgi alamayan Bayan Lafarge'ın endişesine son vermek amacıyla ilim valisinden Bay Lafarge konusunda İspanyol hükümetinin gerçek niyetini öğrenmeye çalışmak için derhal Huesca'ya gitmeye karar verdik. San Sebastian'a geldiğimizde ne mutlu ki Bay Lafarge'ın serbest bırakıldığını öğrendik. Bunun üzerine biz hemen İngiltere'ye döndük. Ev sahibimizin maruz kaldığı duruma kısaca değinmeden bu mektubu bitiremem. Sabah saat 11'de polis müdürü, başsavcı, cumhuriyet savcısı ve diğerleri bulunduğumuz eve baskın düzenlediler. Bay Lafarge'ı ellerine geçirememiş olmaktan dolayı deliye döndüklerinden öfkelerini müzmin kalp hastalığı olan Bayan C'den çıkarttılar. Eğer Prusyalılara karşı savaşırken Bay de Cratri ani saldırılar karşısında nöbet noktaları kurup kendi kanatları ve cephe gerisini savunmak için ve önden casuslar göndererek düşman müfrezelerini gafil avlamak için aynı yöntemlere başvursaydı, Breton'da işler daha iyi olabilirdi. Tabii ki bunu de Cratri'nin Fos'taki taktik başarısından hareketle söylersek. Ev sahibinin mutfakta ateş yakmasına izin vermediler. Yatakta değil, döşemede yatmasını emrettiler. Ancak ev sahibi son emre uymayı reddetti. Onun daha 3 yaşına basmamış oğlunu kucağında tutan polis müdürü, çocuğun Lafarge'ın oğlu olduğunu iddia ediyordu. Bayan C. defalarca onun yanıldığını iddia etse de çabaları boşunaydı. Çocuğu alıkoymalarından korktuğu için kimliğini doğrulamaya çalışıyordu. ''Yalvarırım bağışlayın, çocuk yalnızca yerel lehçe ile konuşuyor.'' diye bağırdı. Başta bu gerekçe polis müdürüne yeterince inandırıcı gelmedi. Belki de internasyonel bir dindir diyen Bay de Cratri bu sırada dillerin gökyüzünden havarilere ayrılarak indiği mucizeyi anımsadı. Bayan C'ye bu denli kötü davranmalarının nedenlerinden biri de onun internasyoneli hiç duymadığını ve bu nedenle de Luchon'daki bu esrarengiz derneğin faaliyetleri hakkında bilgisi olmadığını söylüyor olmasıydı. Belirtmek gerekir ki bu en çok bilgiye sahip bir üye için dahi gücünü aşan bir ödev olurdu. En azından Bay de Cratri uluslararası birlik lehine aktif propagandayı başlattığı zamana kadar. Daha sonra Bayan C, kiracısı Bay Lafarge'dan övgüyle söz ettiği için suçlu duruma düştü. Fakat onun başlıca suçu bombaların ve kerosinin saklandığı yeri göstermemesi oldu. Evet, bizim evde bomba ve kerosin aradılar. Bu gerçek. Çocuğa süt ısıtmak için kullanılan küçük gaz lambasını fark eder etmez iktidar temsilcisi lambaya dikkatlice bakmaya başladı. Lambaya öylesine dikkatli dokunuyordu ki sanki ta Luchon'dan Paris sokaklarına kerosin seli yaratılabilecek bir cehennem makinesiydi. Münchhausen dahi bu denli uçuk fantaziye kapılamazdı. İktidardakiler gerçekten de kendi hastalıklı beyinlerinin ürünü olan bu vahşi masala inanıyorlardı. Onlar gerçekten de Parisli kadınların ne canavar, ne insan, ne erkek, ne de kadın olduğuna inanırlar. Fakat kendi felaketlerine tapan semender ateşte yanmadığına, hatta ateşi söndürdüğüne inanılan efsanevi hayvan, bir türü de ateştir. Polis başkentte ısrarla Anna Jack'ları arıyordu. Komünün çok sayıda bayan militanı tutuklanmıştı ve mahkemeye çıkmayı bekliyorlardı. Fakat Anna Vasilyevna saklanmasına yardımcı olan kız kardeşinin kocası Vladimir Kovalevski sayesinde kurtulmayı başardı. Anna'nın eşi Jack'ların talihsiz bir yazgısı vardı. Komünün varlığının sona erdiği korkunç 28 Mayıs günü barikatlardan birinde son mermisine kadar savaştı. Ardından sokakta teşhis edilen Jack'lar tutuklandı ve işkence gördü.